Evet kardeşler, kız kardeşler, bugün İbraniler mektubundan okumak istiyoruz. Birlikte 3. bölümden ayet 7'den 19'a kadar. Ve tema oluyor bu da imansız olmayalım. Nasıl? Hepimiz imanlı değil miyiz? Yoksa imanlı olmazsak ne işimiz var burada diyeceksiniz. Ama İncil gene imanlılara konuşuyor, imansız olmasınlar, imansızlık yapmasınlar. Evet. İbraniler mektubunda bol bol uyarılar bulunuyor. Predupreznenie, Bulgarcası, uyarı. Yapma, etme, dikkat et. Bu mektupta çok fazla var. Ama nasıl oluyor? Biz insanlar sanki bu uyarıları ciddi almakta çok defa zorluk çekiyoruz, değil mi? Hani var karşında bir uyarı, yapma etme, bir gene yapıyoruz. Öyleyiz. İnsan tabiatımız öyledir. Yani kimi kere uyarıları bile anlamıyoruz. Bir örnek vereyim. İngiltere'nin Kirby kasabasında bir hayvanat bahçesi var, bir zoopark var. Ve o zoopark tezlerde, yani çok lazım de ziyaretçileri para ödesinler. Yani çok büyük kayıp oldu. Ne olmuş? Çünkü maymunlar insanlardan hep eşyalar çalırdılar. Ve işte o zoopark onu, yani masrafını ödemek zorunda kaldı. En çok, en sık çalınan eşyalar neydi biliyor musunuz? Gözlükler. En fazla maymunlar gözlükler çalırdılar bir kafesin içinden yani. Nasıl oluyor bu iş diyeceksiniz. Ondan sonra nasıl oluyor? Bu zooparkın direktörü bir araştırma başlamış. Nasıl oluyor da maymunlar insanların gözlüklerini çalıyor. En sonunda anladılar mesele. Neymiş? Zaten ziyaretçileri uyarmak için dikkat etsinler diye bir tabela yazmışlar. Ve onu işte kafesinin yani önüne asmışlar. O da yazardı tabelada, maymunlardan dikkat edin, gözlüklerinizi çalabilirler. O zaman diyeceksin, ama o yazıyı o kadar ufak yazmışlar. Kişiler o yazıyı görmek için iyice yaklaşıyorlar böyle kafese. Ve kafesin içinden maymunlar daha fazla gözlüklerini çalırdılar. İşte uyarı iyi ama uyarı küçük bukvalarla, küçük harflerle yazılırsa fayda yok. Çok şükür bizim Rabbimiz bizi uyarmaya kalktı mı, onu çok büyük harflerle, kocaman yazılarla, kocaman tabelalar kullanıyor. Değil mi? Rab bizi konuştuğu zaman bizi iyice uyarıyor. Dikkat edin. Daha en son kişi bunu anlayabilsin diye. Daha çok uzaktan anlaşılıyor bu uyarılar. Dikkat etmedik mi? Sebep biziz değil, Allah bizi yeterince uyarmadı. Öyle değil mi? Biz hep günaha düştüğümüz zaman, hatta yaptığımız zaman sanki daha fazla Rabbi suçlamaya başlıyoruz değil mi? Niye beni engellemedin? Hala kişiler kafalarında bir düşünce takıyorlar, bir plan takıyorlar. Böyle yapacağım. Rab, ben bunu yapacağım ama eğer senden değilse engel ol bana. Ne saçma bir dua. Sen çok iyi biliyorsun Rabbin istediğini ve onun için gerek yok böyle dua etmeye. Evet, şimdi uyarılara dikkat etmedik mi? Sebep biziz. Ve tam öyle bir şey var, hani bilmiyorum sende nasıl oluyor ama ben nerede görürsem bir yazı, dikkat, yağlı boya değmeyin, daha fazla meram ve titriyorum deyim yani. Bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Öyle değil mi? İnsan öyle yapıyor yani. Şimdi kutsal kitabın uzmanları, ekspertleri, ilahiyat diyoruz yani. Bogosloflarının arasında uzun bir tartışma var. Bir imanlı, gerçek bir imanlı kurtuluşunu kaybedebilir mi? Kurtuluşunu kaybedebilir mi? Sanki herhangi bir mal, bir eşya koyuyorsun çantaya ve sonra kaybediyorsun. Öyle kurtuluşu kaybedebilir mi? Hatta öyle bir slogan var. Bir kere kurtuldun mu hep kurtulmuş kalacaksın. Bu doğru mu acaba? Yani bu da çok uzun tartışmalar var. Sonu yok, sonucu yok. Bir imanlı Rab'den vazgeçti mi? O zaman bu kişiler, bu sloganı tutanlar diyorlar. Te gördün mü? O zaten en baştan kurtulmuş değildi. Seçili değildi. Onun için düştü diyenler var. Dediğim gibi bu tartışmanın sonu yok. Ama bugün eski antlaşmaya bakmak istiyoruz. O da İsrail halkının tarihine bir göz atıyoruz. Bakalım orada neler olmuş ve İncil bizi zaten gösteriyor ki hani orada ne yazıldıysa, İsrail tarihinde ne yazıldıysa bütün bunlar bize örnek olarak yazıldı. Biz onlardan bir örnek alalım. Yani bir insan kurtuluşunu kaybedebilir mi, kaybedemez mi diye tartışmayalım böyle kuru kuru düşüncelerin. Canlı örnekler var. Ve onlara bakarak hayatımızda bir tedbir alalım. Evet, okuyoruz ayet 7. 3. bölüm ayet 7'den 11'e kadar. Ve 1. toçka burada yazıyor. İsrail halkı gibi olmayın. Yani İbraniler mektubunu yazan Autor açık açık diyor ki İsrail halkı gibi olmayın. Ayet 7'den 11'e kadar okuyorum. Aynı kutsal ruhun dediği gibi bugün onun sesini işittiniz mi? Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin. Hani nasıl yaptıydınız? Ne vakit Allah'a kafa kaldırdınız? Issız yerlerde onu denediğiniz gün. O vakit dedeleriniz beni denediler. 40 sene boyunca da neler yaptığımı gördüler. Onun için o kuşağa karşı öfkelendim ve dedim, bunlar yüreklerinde hep sapıyorlar. Benim yollarımı anlamadılar. Böylelikle öfkelenip yemin ettim, onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar. Evet, biz bunu İsrail tarihinde görüyoruz. Biliyorsunuz 40 sene çölde gezdiler ve gerek yoktu. Rab istediler onları birkaç hafta içinde Mısır'dan Filistin, yani vaat edilmiş toprağına getirsin. Ama imansızlık yaptılar. Ve imansızlık yaptıkları yüzünden 40 sene dolaştılar. Ve öyle oldu ki Mısır'dan çıkanların hiçbiri, iki kişi hariç bütün halk çölde öldü. Nasıl bir şey o? Ve şimdi bu mektup bize yazıyor. Bakın o zaman büyük bir cezaydı. Bir tarihte okuduğumuz bir şey. Siz de öyle yapmayın diyor. Siz de kurtuluşunuzu başlayıp da yarıda bırakmayın. Sonuna kadar gidin. Ve Rab diyor kendi halkına karşı öfkelendi. Bu zaten çok enteresli bir şey değil mi? Rab daha fazla kızıyor kendi insanlarına, ne kadar imansızlara. Bunu hep görüyoruz. Büyük bir fark var. Hani Kur'an'ı okuduğun zaman oradaki Allah dediği, yani kimiyse, oradaki Allah her zaman yani Müslüman olmayanlara kızıyor. Onları lanetliyor, onları kötülüyor. Ama kutsal kitap okuduğumuz zaman Rab kendi halkına daha fazla, daha strikno, daha ciddi olarak davranıyor. Neden öyle? Çünkü kimi çok verilmişse ondan çok soruluyor. Bize çok şeyler verildi. Biz Allah'ın halkı olarak çok şeyler biliyoruz. Bizim standartımız daha yüksek. Ve Rab bu standardı bize uyguluyor. İmansızlardan, Allah'ı tanımayan kişilerden ne bekliyorsun? Rab onlarla çok uğraşmıyor. Bize daha fazla dikkat çeviriyor. Evet. Ne oldu? Allah'ın halkı ona kafa kaldırdı. İsyan etti. Seslemediler. Karşı gittiler. Bu belli bir olay için konuşuyor. Bu da bir su meselesi var. Ve bu olayın arkasından bu ayetler yazıldı. Okuyorum Sayılar kitabından 20. bölümden 2'den 13'e kadar. İsrail halkı Mısır'dan çöle geçtiler. Mısır'daki hayat çok rahat. Süper rahat. Her zaman bol bol su var, meyveler, etler, her şey boldu. Ama işte kölelik vardı. Bu kölelik bir olmasa neyi seçsinler? Serbest olmak mı? Yoksa bolluk mu? Rahatlık mı? İkisi olmuyor. Çünkü serbest oluyorsun sadece çölde. O da kimse yani sana asılmıyor. Ve ilk önce dediler, yalvardılar Rabbe, biz yok oluyoruz. Firavun bizim halkımızı öldürüyor, yok ediyor. Çocuklarımızı ırmağa atıyor. Kurtar bizi. Kurtuluştan sonra ne oldu? Keşke orada kalsaydık. Okuyoruz Sayılar 20, 2'den 13'e kadar. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Büyük sıkıntı. Evet, içecek su yoktu. En temel ihtiyaç, yemekten daha special bir şey değil mi? Susuz insan yaşayamaz. Ve biz kendimizi onların yerine koyalım. Biz de bir çölde, bir ıssız yerde bulunuyoruz. İmanlı hayat bir çöldür, hiç aldanma. Bolluk yok, kıtlık var. Ve bu kıtlık içinde Rab seni besliyor. Ama da kadar su yok, ne yapsınlar? Su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Bir konfrontasyon yapıyorlar şimdi. Musa'ya keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik diye çıkıştılar. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? Kafa kaldırdı. İsyan ediyorlar. Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne nar var. Neler arıyorlar? Üzümler yok, yani meyveler yok. Üstelik içecek su da yok. Artık karşı karşı geliyorlar Musa ve Harun'a. Yani Musa ve Harun derken Allah'a karşı geliyorlar değil mi? Rab o iki kişi kullandı ve bu anlaşmalar Allah'a karşı. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler. Yani Allah'a danışmaya, Rab'i danışmaya gittiler. Yüzüstü yere kapandılar. Rab'in görkemi onlara göründü. Rab onlara göründü. Rab Musa'ya dedi, değneğini al. Sen ve abin Harun topluluğu toplayın. halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız. Rab dedi ki siz bir mucize yapınız. Burada kocaman bir kaya var ve siz ona konuştunuz mu bu sefer bu kaya açılacak ve oradan kocaman yani bir çeşme bir pınar su çıkacak. Bu ikinci defaydı. Daha önce Rab aynı mucizeyi onlara vermişti. Ve o zaman Rab Musa dedi ki değneğini al ve vur onu kayaya. O zaman çatlayacak ve su çıkacak. Şimdi ikinci defa aynı olay oldu. Halk bunca sene içinde bir şey öğrenmedi. Gene ağlaşıyorlar. Ve bu sefer Rab başka diyor Musa'ya dikkat et. Değneğini vurma sadece konuş bu kayaya. Göster değneğini uzat değneğini ve o zaman konuş. Evet. Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği Rab'in önünden aldı. Musa ile Harun topluluğu kayanın önünde topladılar. Ve Musa dedi ey siz baş kaldırınlar beni dinleyin. O da bıktı artık. Bu kayadan sizi su çıkaralım mı? Bak nasıl konuşuyor. Demiyor yani Rab sizi su verecek. Biz sizi su çıkaralım mı? Öyle çekişiyor. Sonra kolunu kaldırıp deney ile kayaya iki kez vurdu. Öfkeyle. Halktan iyice bıkmıştı. Ama vururken ne oldu Rab? Ona öyle mi buyurdu? Değil mi? Kayadan bol su fışkırdı. Topluluk da hayvanları da içti. Problem çözüldü. Rab Musa ile Harun'a madem İsraillerin gözü önünde benim kutsallığımı saymadınız ve bana güvenmediniz dedi. Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkede götürmeyeceksiniz. Yani Rab dedi ki sen benim işimi yaptın ama yarı yarı yaptın. Tamam DNA aldın, su çıkardın ama başka bir biçimde. Sanki siz bu işi yapıyorsunuz değil ben. Demek beni küçük düşürdünüz. Sanki siz bu suyu çıkardınız oradan değil mi? Ve ceza olarak diyor sen de Filistin topraklarına ayak basmayacaksın. İkiniz de. Bu sulara Meriva suları denildi. Çünkü İsrail halkı orada Rab'e çıkışmış. Meriva kavga, öfke, çekişme demekti. Rab da aralarında kutsallığını göstermişti. Evet, bu olayda gördük herkes günah işledi. Halk günah işledi elbet. Musa'ya Allah'a karşı kafa kaldırdılar. Ve aynı zamanda Musa ve Harun yani günah işlediler. Nasıl? Tam itaat etmediler. Rab dedi konuşun, onlar gene değneklerini vurdular. Sonra nasıl günah işlediler? Sanki Rab'i şanlamadılar, kendileri şanladılar. Biz su çıkaracağız onlara, değil mi? Yani bu kayadan su çıkaralım mı dediler. Evet, üçüncü, sanki Allah'a iman etmediler. Rab dedi bana güvenmediniz, kendi kendinize güvendiniz. Ve dördüncü sebep, yani öfkeyle ve düşünmeden konuştular. Rab'in hizmetçisi öfkelenmesi yasaktır. Rab için çalışan, Rab kimi kullanırsa tamam mı? Kendi egosunu düşünemez. Bana yaptılar. Hani eminim Musa o anda biraz halka gücendi. Niye benim önderliğimi saymıyorlar? Ve bu günah ona çok büyük bir cezaya mal oldu. Neden? Çünkü Rab dedi ki bunca sene uğraştın bu halk için ama en sonunda Filistin toprağına izin vermeyeceğim. Korkunç. Evet. Ve aslında biz de aynısını yapmıyor muyuz? Biz de aynı bu halk gibi çok defa yapmıyor muyuz? Biz kurtuluşumuzla sevineceğimize sanki eski günleri daha iyi sanıyoruz değil mi? Eskiden her şey daha güzeldi. Nasıl Allah idi bu Allah? Abi bu yolda fayda var mı? Böyle laflar yapıyoruz değil mi? Aynı bu İsrail halkı gibi. Çok şükür Egip'ten kurtulduk. Sahi Dakka'da çöldeyiz. Sahi Dakka'da sıkıntıdayız. Zorluk var. İnkar etmiyoruz. Ama bari bizi öldürmek isteyen Firavun'un elinden kurtulduk. Bari bizi tutsak eden şeytan onun pançalarından kurtulduk. Böyle mi düşünüyoruz? Yoksa çok defa böyle özlüyoruz eski hayata. Ha? Erkekler şimdi mecbursun seslemeye, kadından anlaşmaya. Şimdi mecbursun yani yavaş geçinmeye. Artık bu eski güç, eski böyle kabadayılık yok. Çünkü Rab bizi yavaşlattırdı. Ve çok kişi buna özeniyor değil mi? Ve kadınlar mesela artık yeni insan oldun. Şimdi ağzından çıkan lafları kontrol edeceksin. Eskiden dır dır dır dır yapardın ama şimdi olmuyor. Biz bazen böyle İsrail gibi yani eski hayatı özlemiyor muyuz? Ve Rab bizi uyarıyor. Hayır, yapmayalım bunu. İyi ki kurtulduk. Belki çöldeyiz, belki zorluk içindeyiz ama bari kurtuluşumuzdan sevinelim. Ondan sonra İbrahim'e mektubuna dönüyorum. Ayet 12'den 15'e okuyorum. Ve burada diyor ki birbirinize dikkat edin. Demek ki değil sadece kendi hayatına bakasın, kendi kurtuluşuna bakasın. Bir topluluk olarak, canlı bir beden olarak herkes herkese dikkat etmeli. Değil dedikodu için, değil mana bulmak için, değil kusurları görmek için, hayır. Birbirinize dikkat edin, destek için, teşvik için. Ayet 12'den 15'e okuyoruz. Kardeşler, dikkat edin aranızda olmasın öyle bir kişi. Hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allah'tan ayrılsın. Ama daha bugün dedikleri zaman birbirinize günden güne kuraj verin. Aranızda olmasın öyle bir kişi günahın oyununa girip sertleşsin. Çünkü Mesih'i ortak olduk. Yeter ki en baştaki kurajımızı hiç vazgeçmeden sonuna kadar tutalım. Çünkü şöyle denildi. Bugün onun sesini işittiniz mi? Yüreklerinizi sertleştirmeyin. Hani Allah'a kafa kaldırdığınız zaman nasıl yaptıydınız? Mezmurlar da Musa'nın zamanındaki olayı andırıyor. Sitat yapıyor. Hani sanki Davut bile konuşuyor. Hani bakın 400 sene önce bu olay oldu. Ve şimdi bugün krallık zamanında biz başka dayanalım, başka davranalım. Ve şimdi 1000 sene sonra İbrahimler mektubu aynı sözü alıyor. Ve diyor ki kilisenin içinde de aynı prensip geçerli. Bilmiyorum ama iyice anladık mı acaba ki bizim kurtuluşumuz sadece individual mı değil, bireysel. Hani nasıl diyorlar, ben kurtuldum çok şükür. Hayır, Rab seni kurtarmadı sadece sen kurtulasan. O seni kurtardı, fayda getirirsin. Yani kurtulduktan sonra başka imanlılara fayda getirirsin. Okuduğumuz ayetler açıkça diyor ki, birbirinize dikkat edin. Bakın, hani görüyorsunuz kardeşin içinde hani bir sertleşme var. Seslemek istemiyor, değişmek istemiyor. O zaman git, uğraş ve ne yapacaksın? Kuraj ver. Kuraj ver bu kişiyi. Hani böyle devam etmesin. Değil onu azala, değil onu kötüle. Ama kuraj ver. Yoksa diyor sonumuz olmasın İsrail'dekiler gibi. Başlıyoruz yolculuğu ama diyor, tamamlamıyoruz. Ne diyor? Birinci aramızda Allah'tan ayrılan bir kişi olmasın. Evet, ayrılan bir kişi olmasın. Bu bizim aramızda oldu mu? Var mı öyle kişiler eskiden bu kurtuluş yoluna başlayıp, yolculuğuna başlayıp yarıda bıraktılar onu, ayrıldılar? Ve biz nasıl onlara bakıyoruz? Nasıl onları düşünüyoruz? Aa, o seçili değildi. Böyle lafları işitiyorum. Ya da abi bırak be, ondan hayır yok. Kendim bazen öyle konuşuyorum. Ama burada diyor ki yani birbirinize dikkat edin, öyle bir kişi olmasın. Kötü ve iman etmeyen yürek olmasın onda. Kötü ve iman etmeyen yürek. Olur mu böyle bir şey? Bir imanlı da kötü yürek olabilir mi? Madem İbrahimler mektubu yazıyor bunu, demek dikkat etmeliyiz bu konuda, değil mi? Yürek aslında nedir? Yürek dediğimiz aslında nedir? Yürek nedir? Değil sadece bu muskul. Hani gidiyoruz hastaneye, yani kardiyologa baktırıyoruz bu yürek. Sadece o değil. Yürek nedir aslında? Hani Türkiye'de yüreklilik hani cesaret, kuraj demektir. Ama İncil'e göre, kutsal kitaba göre yürek aslında nedir? Bazılar yürek diyor ki emosya, duygular. Tamam mı? Ey duygulandım, yüreğim coştu, taştı. O da değil. Kutsal kitaba göre yürek aslında nedir? Senin içinde sanki saklı bir karakter var. Senin içinde saklı bir kişilik var. En derin refleksler diyebiliriz. Bu sensin. Seni sen yapan, hani o gizli saklı bir şey. Kimse bunu bilmiyor. Peki senin kocan karın bile bilmiyor. İşte yürek dediğimiz aslında budur. O karar veriyor. Yani kutsal kitap diyor ki bu yürek seni ayırıyor. Bu yürek sana yol gösteriyor ve sen ona göre yani bu kararları uyguluyorsun. Konuştuğumuz şeyler yüreğimizin durumunu gösteriyor. Bir parça oradan anlaşılıyor. Sen nesin, sen kimsin? Senin sözlerinden belli oluyor. Mata 15:18-20 İsa bunu söylüyor. Ama ağzından çıkan şeyler yürekten geliyor. Tabii çok defa biz kendimizi kontrol ediyoruz. Çok defa böyle öyle laflar kullanıyoruz. Hani sanki redaktiran. Yani biz bunu temizledik, düzelttirdik. Ama çok defa böyle direkt konuşuyoruz. Doğrudan konuşuyoruz. Ve o zaman senin yüreğin içine sanki bir pencere açılıyor. Ama ağzından çıkan şeyler yürekten geliyor. Te insanı kirleten onlardır. Çünkü kötü düşünceler, katillikler, zinalar, gezgincilikler, hırsızlıklar, yalancı şahitlikler ve iftiralar, işte bunlar yürekten çıkıyorlar. İnsanı kirleten şeyler bunlardır. İsa bu lafı konuştu, hani yıkanmamış ellerini yıkamak, değil mi? O zaman abdestleri bozulurdu Yahudilerin. Ve İsa buna karşı, bunlar boş düşünceler, değil mi? Yani dışarıdaki pislik belki senin bedenini etkileyebilir en fazla ama senin ruhunu etkilemez. Senin yüreğin önemli. Mata 6:21 Orada da okuyoruz. En kıymetli saydığımız şeyler yüreğimizin durumunu gösteriyor. Çünkü zenginliğiniz neredeyse yüreğinizde de orada olacak. Demek birinci senin yüreğin anlaşılıyor sözlerinden. İkinci senin yüreğin anlaşılıyor neye önem veriyorsun. Orada da belli ediyorsun bir parça yüreğinlerde. Senin için, hayatın içinde en önemli mesele nedir? Saygınlık mı arıyorsun? Demek senin yüreğinde bu var. Tamam mı? Zevk mi arıyorsun? Eğlence mi? Demek senin yüreğinde bu var. Para mı? Zenginlik mi? Bunun peşine mi gidiyorsun? İşte insanlar bunu görecek. Sıkılma. İnsanlar bunu görecek. Yani yüreğinde ne var? Evet. Romalılar 2:29 Rab dışarıdan değil ama yürekte bir temizlik arıyor. Asıl sünnetlilik de diyor yürekte oluyor. Romalılar 2:29 bunu söylüyor. Asıl sünnet meselesi olmuyor insanın bedeninde dışarıdan ama yürekten. Ve bunu Pavlus Sefti söylemiyor. Eski antlaşmada buna çok ayetler var. Daha ilk sünneti verirken Rab diyor ki hayır dışarıdan değil içeriden sünnetli olasanız. 1. Petrus 3:4 diyor ki asıl güzellik de nerede oluyor? Gene yürekte. Güzellik mi arıyorsun? Erkekler, kadınlar bugün erkekler de daha fazla yani güzellik arıyor. Sefti gördüm yani dükkanlarda ya artık erkekler için saç boyaları, kınalar satıyorlar. Nasıl bir şey? Neyse. 1. Petrus 3:4 açıkça yazıyor. Asıl güzellik yürekte olmalı değil dışarıdan. Aynada belli olmuyor. Başka insanlar da belli oluyor senin iç güzelliğin. 1. Petrus 3:4 önce anlatıyor işte saç örülmesi, rubalar, onlara fazla önem vermeyin ama hayır siz yürekteki saklı kişilikle süslenin. Yavaş ve saklı bir ruhla süslenin. Tamam mı? Ve işte İncil bizi defalarca söylüyor bu yüreğe önem verelim. Kendi kendimizi kontrol edelim. İçeriden en derinlikte bende ne var? Hı? Oradaki adamı beğeniyor musun? Oradaki kişiliği hoşuna gidiyor mu? Kendi kendine diyorsun aferin iyi bir çocuksun öyle mi? Bilmiyorum. Sen kendi kendine sor. Mata 15:8 olabilir Allah'a iman etmiş gibi görünelim ama yüreğimiz Rab'den uzak olsun. Mata 15:8 İsa burada Yeşaya'dan bir sitat yapıyor. Bu halk beni sayıyor sadece dudaklarıyla ama yürekleri benden uzaktır. Yani daha Yeşaya, İsa'dan 730 sene önce İsa'nın zamanında sanıyorum bugüne de kadar böyle durumlar var. Halk beni sayıyor sadece dudaklarla, dış hareketlerle, seremonyalarla, törenlerle ama yürekleri benden uzaktır. Demek var imanlı toplantıya gidiyor. Ama yüreği İbrahimlerin dediği gibi kötü ve imansız olabilir. Hem kendine bak, ben öyle bir kişi miyim? Hem de dikkat et, etrafta öyle bir kişi görüyorsun, bırakma onu o halde. Düşün bir şey nasıl onu değiştirebilirsin, pozitif, iyi bir şeylerle. Değil mana bulmakla, değil sen böylesin, sen parmak göstermekle değil. Ama kuraj ver diyor. İbrahimlerde okuduğumuz kuraj ver. Evet, böyle bir imanlı, hani kötü ve imansız yüreği var. İstediğini yapıyor, kimseye kulak asmıyor, Allah'ın sözü de ona geçmiyor. Demek ki vakit varken, bu duruma daha düşmeden kendimizi kontrol edelim. Rezultat okuduğumuz gibi yaşayan Allah'tan ayrılmak. Yaşayan Allah'tan ayrılmak. Niye sadece Allah'tan demiyor? Yaşayan Allah'tan diyor ayrılmak. Sanki ölü bir din, ölü bir religya haline geliyor böyle bir insan. Dışarıdan toplantıya katılıyor, bütün hareketleri yapıyor ama yürek taş. Yürek yani Allah'ın sözü ona işleyemez oldu. Çünkü vakitle dikkat etmedi. Yüreği sertleşmesin diye bizi uyarıyor. Demek bir proses ve bir gelişme var burada. Birdenbire taşlaşmıyorsun. Uzun zaman içinde izin veriyorsun, duyuyorsun Allah'ın sözünü ama etkilemiyor. İzin vermiyorsun sana dokunsun. Ne yapalım derken bir bakıyorsun yüreğin taş olmuş. Evet. Yeremya 7:24. O da Yeremya kendi halkı için öyle konuşuyor. Ne var ki dinlemediler, kulak asmadılar. Kendi isteklerinin, kötü yüreklerinin inadı doğrultusunda yürüdüler. İleri değil, geri gittiler. Evet, imanlı lazım hep ilerlesin. Yerinde durmak, geri gitmek demektir. Kim tekeleğe bindiyse, kim tekerek aydama bilirse bunu biliyor. Sen ya ileri gidiyorsun ya geri ama öbür türlü durdun mu düşüyorsun. Olmaz. Evet, kendi hayatına bak. Sen kaç sene imanlısın? Bu seneler içinde sen ileri mi gittin, yoksa geri mi gittin, yoksa aynı yerini durdun? Şimdi mi Rab'be daha yakınsın, yoksa ilk iman ettiğinde? Şimdi mi daha çok işliyorsun Rab için, yoksa ilk günlerinde mi? Sen yüreğin şimdi mi Rab'be daha yakın, yoksa önce miydi bu? Tamam mı? Kendi kendine dikkat et. Senin yüreğin nerede? Ve gene bu da diyor ki birbirimize kuraj vermek. Birbirimize kuraj verin diyor. Asıl sevgi bu demektir. Kuraj verirsin. Sen görüyorsun kardeşinin içinde öyle bir yürek var ve boş veriyorsun. İlgilendirmiyor seni. O zaman bu sevgisizlik demektir. Yani senin kardeşinin durumu seni ilgilendiriyor mu? Yoksa Kain gibi mi konuşuyorsun? Kendi kardeşini öldürdükten sonra Kain ne dedi? Ben kardeşimin bekçisi miyim? İşte bu düşünce belki öldürmüyoruz kardeşi. Ama bu düşünce birçok imanda da var. Baksın kendi hayatına. Ben kardeşimin bekçisi miyim? Rab'den gelen cevap, evet öylesin. Bu senin görevin. Sen bekçi olasan onun yüreğine bir parça sen de sorumlusun. Kardeşine kuraj vermek için pastör olmak lazım değil. Bunu kafamızdan silelim. Bugünlerde özellikle Bulgaristan'da öyle bir anlayış var. Ruhsal işleri pastör yapıyor. Biz geliyoruz seslemeye ve ondalık vermeye. Öyle bir düşünce var. Hayır. Ne diyor? Siz birbirinize değil, görüyorsun bir kişide sert bir yürek var, pastora bildir, o uğraşsın. Onu demiyor. Bu yakınlık, bu sevgi bir toplumun içinde olmalı. Birbirimize kuraj verelim. Tamam mı? Kardeşine kuraj vermek için dediğim gibi pastor lazım değil. Okumayı yazmayı bilmek bile lazım değil. Sen diyorsun ben okumayı yazmayı bilmiyorum. Ayet bölümü diyor. Önce 8. 12. sırada obrazovanı bitirdi. Ondan sonra fırsatın var kardeşine kuraj veresin. Hayır öyle bir şey yazmıyor. Herkes. Sevgi var mı? Demek yeterince instrument var sende. Bir kardeşini, kız kardeşine kuraj vermek için. Devam ediyor. Aranızda diyor sert yürekli kişi olmasın. Sert yürekli kişi olmasın. Hepimiz biliyoruz. İsa Mesih'in Mata 13'te geçen çok meşhur bir benzetme var. Dört toprak benzetmesi. Değil mi? Bazıları diyor yani ikinci benzetmesi ama daha doğru dört toprak meselesi. Çünkü insanın dikkati orada. Aynı tohum ekiliyor. Aynı tohum her bir yere düşüyor. İsa Mesih'in haberi milyonlarca kişiye ulaşıyor. Ama ondan sonra ayrım başlıyor. Bu kişi bu mesajdan, bu haberle ne yapıyor? Nasıl bunu alıyor içeri? Dört çeşit toprak var. Yol kenarı çok sert bir toprak değil mi? Siz yol kenarına bir şey ektiğiniz zaman absolutno gelmiyor toprağın içine değil mi? Kayalı toprak var. Demek üstten iyi görünüyor ama hemen aşağıda kocaman kayalar var. Çok az toprak var. Karışık toprak bu belki yumuşaktır ama içinde başka yani konkurensiya yapacak başka filizler var. Tamam mı? Yani rekabet yapacak birbirine çekiştirecek başka filizler var. Ve en sonda iyi toprak var. İyi toprak nasıl? İsa bunu anlattırıyor. Hem yumuşak hem temiz. Hem yumuşak hem temiz. Evet. Kişi imanlı böyle olmalı. Onun yüreği öyle olmalı. Çünkü toprak senin yüreğin demiş. Şimdiye kadar uzun uzun anlattık senin yüreğin nedir? Ama bak orada. Bu iki şart, bu iki kaçestva var mı? Yumuşak ve temiz. Yumuşak. Demek ki izin veriyorsun Allah'ın sözü oraya girsin. Demiyorsun, zaten biliyorum. Bunu söyledin mi hiçbir şey bilmiyorsun. O zaman yüreğini kapatıyorsun. Ve ikincisi temiz. Temiz demek değil günahsız. Temiz demek hani başka tohumlar yok orada. Başka bir şey için uğraşmıyorsun. Hem İsa hem kendi şanlılığın. Hem İsa hem saygınlık. Hem İsa hem para. Bütün bunlar aynı toprakta oldu mu bu iki filizlerin arasında bir çekişme oluyor. Kim kazanacak? İşte İsa diyor ki temizle bu toprağını. Evet. Ve üçüncü olarak ayet 16'dan 19'a kadar dönüyoruz İbraniler mektubunun üçüncü bölümüne. Üçüncü olarak üçüncü ders diyor ki kendi kendinize zaten imanlıyım demeyin. Kendi kendinize zaten imanlıyım demeyin. Ayet 16, 19'a kadar okuyorum. Peki Allah'ın sesini işittikten sonra ona kafa kaldıranlar kim idi? Onlar hepsi Mısır'dan çıkanlar değil miydi? Ve Allah kimlere karşı 40 sene boyunca öfkelendi? Değil mi o kişilere karşı hani günah işlediler ve bedenleri ıssız yerlerde serildi? Ve Allah kimlere yemin etti hani onun rahatlık yerine ayak basmayacaklar diye? Değil mi iman etmek istemeyenlere? Evet, görüyoruz imansızlıktan için oraya ayak basamadılar. Evet. Ve bu da şimdi aynı İsrail halka konuştuğu gibi bizi de konuşuyor. Mısır'dan çıkmak yeterli değil. Bu ilk adım. Tabii onsuz hiçbir şey olmuyor. Sadece Mısır'dan çıkan kişi Rabbin istediği yerine girebilir. Sadece yani günahtan ayrılan kişi ona yaklaşabilir. Demek ki Kenan toprağına varmak için devam etmek gerekli. İmanlı hayat bu da gördüğümüz gibi bir yolculuğa benzer, bir yolculuktur. Treni binmek var, ilerlemek var, bir de inmek var, değil mi? Ancak indiğin zaman, doğru yerde indiğin zaman diyebilirsin ben vardım. Niyet ettim bu oraya gitmeye ve ancak indikten sonra diyebilirsin ben vardım. Mesela Burgas'a gitmek istiyorsun. Yeterli değil bileti alıp trene yerleşesin. Oh çok rahat bu tren. Çok konforlu, temiz, güzel, yeni bir tren. Sonuna kadar trende kalmak lazım öyle değil mi? Ve hiç fark etmiyor nerede iniyorsun. Ha çırpanda ha Aytos'ta önemli değil. Ama Burgas'a kadar gitmedin mi gene varamıyorsun. Onun için 5 sene iman etti ve düştü ya da 35 sene iman etti ve düştü. Fark yok. Önemli değil ne kadar dayandın. Sonuna kadar dayanmak lazım öyle değil mi? İmana geldim deyip de iş bitti sanma. Birçok kişi öyle. Almışlar biletçesini, oturmuşlar. Oh çok rahat burası. Evet, trenin güzelliğine bakma. Nereye gidiyor? O önemli. Belki bu tren eski, hurda, sesli, gürültülü, konfor yok. Ama benim seni istediği yere varıyor. Vardırıyor. Evet, bedenleri yazıyor, ıssız yerde serildi. Korkunç bir ceza. Allah kendi halkına bu ceza buyuruyor. Bazen düşünün bu çok sert değil mi ya? Nasıl bir Allah var? Nasıl bir Allah var? Olur mu kendi halkına öyle davranasın? Hadi biraz anlayış göster. Herkes zayıf. Niye Rab o kadar sert bir ceza verdi? Hepsi lazım da ölsünler. Ve tek tema burada, tek mesele burada imansızlık. İmansızlık. Bunun üzerine duruyor. Evet. Demek onların imansızlığı nereden? Biz zaten artık Allah'ın halkıyız. Öyle. Ve şımardılar. Zorluklara katlanmak istemediler Allah'ın halkıyız diye. Ve bazen imanlıların laflarını işitince ben de aynı şımarıklık görüyorum. Ben artık Allah'ın evladıyım. Bana hastalık gelmez. Bana fukaralık gelmez. İşte problemler gelmez. Öyle düşünce var. Sen de kimsin? Azıcık imana geldin, azıcık birkaç ilahi söyledin diye bir hayatının bütün problemlerinden uzak mısın? Ama öyle bir anlayış var bizimkilerde. Öyle bir anlayış var. Hayır, Rab seni dünya insanlarından farklı bir yaşam stili vermeyecek sana. Ama sana sonsuz yaşam verecek. Evet. Mata 3:9. Bu da görüyoruz. Yahya'nın lafı. Yahya biliyorsunuz nasıl bir tipidir. Böyle İlyas. Böyle çok nasıl vahşi bir görünüşü vardı. Yahya'nın lafı neydi? Kendi kendinizi demeyin, biz İbrahim'in soyundanız. Yani biz Allah'ın halkıyız. Bize bir şey olmaz. Biz de demeyelim, zaten imanlıyız. Evet, Yahudilerin o zamanki hatası buydu. Biz Allah'ın halkıyız, biz bambaşka. Ve bugüne kadar bu düşünce, bu gurur onlarda vardır. Yani bugüne kadar kendini seçilmiş halk sayıyorlar. Ama anlamıyorlar ne için seçildiler. Biz de kendimizi Allah'ın halkı sayıyoruz. Ve onlar gibi unutmayalım, seçildiysek de bir amaçla seçildik. Ve hizmet için seçildik. Değil yani bu seçilmişlik bize gurura sebep olsun. Değil mi? 1. Petrus 4:17 diyor, Allah'ın davalaması kendi halkından başlayacak. Nasıl bir şey? Ve tekrar görüyoruz, Rab daha fazla bizimle uğraşıyor ne kadar imansızlarla. Daha fazla bizi korkutuyor ne kadar imansızlarla. Onların hali zaten belli. Konuşmaya gerek yok. Ama Rab şimdi bizimle uğraşıyor. Ve okuduğumuz şeyler bize hani gerçekten bir cesaret versin ki yüreğimize dikkat edelim. Ve başka kardeşin, kız kardeşinin yüreğine dikkat edelim. 1. Selanikliler 5:14 Paulus sanki ona benzer bir biçimde şöyle konuşuyor. Kardeşler size şunu buyuruyoruz. Boş gezenleri sıraya çekin. Boş gezenleri. Bu konuşmuyor sadece hani çalışmak istemiyor tembel, mülüs kişiler. Var öyleleri. Ama aynı zamanda iman da boş gezenleri. Yani hiçbir ruhsal iş yapmayın. Onları sıraya çekin. İkinci olarak da yüreksizleri avutturun. Kimde kuraj yok, onlara kuraj verin. Zayıf olanlara kuvvet verin. Zayıf olanlara kuvvet verin. Şimdi var bir fırsat, bir bazı pastolar bu okuduğumuz ayetleri kullanıyorlar. Yani insanlara bir korku vermek için. Dikkat et hayatında, yoksa cehennemde yanacaksın. Hayır, bu ayetler bunun için yazılmadı. Bu ayetler yazıldı toplumun içinde birbirimize daha fazla destek verelim. Amaç budur. Tabii korkunçluk var, büyük tehlike var. Ama Rab diyor ki bu seni yani bu derece getirmesin. Hani herkesi sanki yok etmek istiyorsun, tam tersi. Herkese kuraj ver. Herkese sabırla davranın. 1. Selanikliler 5:14 tamamı. Son olarak aynı mektupta İbraniler 12. bölüm 12. ayette şöyle yazıyor. Onun için sarkık elleri kaldırın. Ve bükük dizleri doğrulturun. Ne konuşuyor bu da? Sanki bir asker düşmüş. Eskiden değil mi? Ateşli silahlar yoktu. Hani kasların, muskulların ya savaşıyordu. Ve yarım saat, bir saat dövüştükten sonra insan artık bitiyor. Güçleri yok askerlerin. Ve böyle bir askeri gösteriyor sanki savaşmaktan düşmüş artık. Ne yazıyor? Sarkık eller kaldıramıyor artık. Ellerini o kadar fazla savaşmış. Dizler bükük, artık ayakta duramıyor. Yani diz çökmüş artık, bütün bittik. Böyle kişiler diyor, birbirinizi kaldırın. Yani heves verin, kuraj verin, kritik kuva yapmayın, böyle aşağılamayın ama destek verin. İbraniler 12:12 böyle konuşuyor. Sarkık elleri kaldırın, bükük dizleri doğrultun. Rab sizin olsun.